Bu kitap Görme Özürler Derneği Gözler Stüdyoları'nda kaydedilmiştir. Telif hakları yasası ek 11. madde uyarınca görme engeller dışında kullanımı, dağıtımı, çoğaltımı ve satışı yasalara aykırıdır. Telefon 0212 543 54 22. İnternet sitesi www.gözder.org.tr. Elektronik posta adresi gormeozurlulerdernegi@gmail.com.
Ayrım 1. Seslendiren Hikmet Özkamber. Kitabın adı Benim Adım Beethoven. Yazarlar Maria João Costa ve Manuel Morgado. Türü 10 yaş üzeri çocuk kitabı. Kitap 63 sayfa. Altın Kitaplar 1. basım. ISBN numarası 978-975-21-2078-5. Kitabın ön kapak resmi. Kitabın ön kapak resminde neredeyse sayfanın tamamını kaplayacak şekilde bir karikatür resmi bulunmakta. Bu karikatürde bir orkestra şefi var ve çıkan balonda "Klasik müzikte devrim yaptım" yazıyor. Aynı zamanda karikatürün üstüne denk gelecek şekilde çeşitli notalar havada uçuşuyor. Kitabın arka sayfasında "Benim adım Beethoven. Tam 9 tane senfoni, yaylı çalgılar için 16 kuartet, 32'den fazla piyano sonatı, bir opera ve başka türlerde birçok eser yazdım. Ne var ki yazdığım tüm bu eserlere rağmen hayatımın yarısını sağır biri olarak geçirdim. Biliyorum, buna inanmak güç. Sağır bir müzisyen hayal edebiliyor musun? Kulağa imkansız geliyor, öyle değil mi? Aynı zamanda kitabın ortasına doğru çeşitli notalar havada uçuşmakta, sarı ve yeşil renklerde. Merhaba, benden önceki tüm büyük müzisyenler, öğretmenlerim Mozart ve Haydn bile tek düze, dinleyicilerini şaşırtmayan türden eserler yazdılar. Ama ben yaptığım müzikle insanları şaşırtmayı başardım. Tam 9 tane senfoni, yaylı çalgılar için 16 kuartet, 32'den fazla piyano sonatı, bir opera ve başka türlerde birçok eser yazdım. Ne var ki yazdığım tüm bu eserlere rağmen hayatımın yarısını sağır biri olarak geçirdim. Biliyorum, buna inanmak güç. Sağır bir müzisyen hayal edebiliyor musun? Kulağa imkansız geliyor, öyle değil mi? Oysa 9. senfoni gibi bugüne bile hala değerinden hiçbir şey kaybetmemiş çok fazla eserim var. Birazdan sana hepsinden bahsedeceğim. İnsanlar beni hep soğuk ve huysuz biri olarak gördüler. Onlarla iletişim kuramayışımın sağırlığım yüzünden olduğunu anlamaları uzun zaman aldı. Sonuçta bu durum uzun yıllar yaşadığım ve muhteşem bir şehir olan Viyana'da bir müzik dahisi olarak kabul görmeme engel olmadı. O dönemin burjuva sınıfı ve asiller tarafından çok takdir edildim. Gel gelelim, aşkta şansım pek yaver gitmedi. Birkaç kez aşık oldum ama hiç evlenmedim. Yaşamımın son yıllarını haylaz yeğenim Karl'a bakarak geçirdim. Hayatımın önceliği ise hep müzik oldu. Her şeyimi müziğe verdim ve kazandığım her şeyi de yine müziğe borçluyum. Almanya'da doğdum. Benim adım Ludwig van Beethoven. 1770 yılının Aralık ayında Ren Nehri kıyısında Bonn, Almanya şehrinde doğdum. Bazıları ayın 16'sı, bazıları ise 17'sinde doğduğumu söyler. Malum, o zamanlar doğum tarihleri bugün yapıldığı gibi kesin bir kayıt altına alınamıyordu. Bu yüzden ben bile hangi gün doğduğumu tam olarak bilemiyorum. Kesin olarak bildiğim bir şey varsa o da ailemin Flaman asıllı olduğudur. Köklerim Luven, Brüksel, Belçika bölgelerine kadar dayanır. Kitabın bu iki sayfasının alt bölgesinde küçük bir çocuk piyano çalmakta ve yine havada notalar uçuşuyor. Benimle aynı adı taşıyan büyük babam Ludwig'in çok güzel bir sesi vardı ve çok iyi şarkı söylerdi. 1733 yılında da Kraliyet Şapeli'nde çalışmak için Köln Sarayı'na gitti. Burada maestro olarak görev yaptı. Yani şapelde çalınan müziği büyük babam düzenledi ve yönetti. Aynı yıl Maria Josefa Pohl ile tanıştı. Bu hanım sonradan benim büyükannem oldu. Yaklaşık 1740 yılında da babam Johann dünyaya geldi. Tıpkı büyük babam gibi babam da usta bir müzisyendi. Küçükken bir soprano olan babam büyüdüğünde sesi değiştiği için tenor olarak şarkı söylemeye devam etti. Sonrasında o da çalışmak için Köln Sarayı'na gitti. Burada yalnızca şarkı söylemekle kalmadı, ayrıca piyano ve keman dersleri de verdi. Babam 1767 yılının Kasım ayında sonradan beni dünyaya getirecek olan Maria Magdalena Keverik ile evlendi. Tanıştıklarında Maria henüz 21 yaşında olmasına rağmen dul kalmış bir kadındı. Yaşamak için Bonn şehrine gittiler ve tam 7 tane çocukları oldu. Ama ne yazık ki bu çocukların yalnızca 3'ü hayatta kalabildi. İlk doğan çocukları Ludwig ancak 6 gün yaşayabildi. Ondan çok kısa bir zaman sonra ise ben dünyaya geldim. Bana da aynı ismi koydular. Sonra 2 çocukları daha oldu. Kaspar Karl ve Nikolaus Johann. Kardeşlerimin ikisi de yaşamımda önemli yer kapladılar. Çocukluk yıllarımda benim için en önemli insanlardan biri de büyük babam oldu. Kendisi bize çok yakın, şirin ve şirin bir evde yaşardı ve sık sık ziyaretimize gelirdi. Güzel havalarda büyük babamla beraber Bonn sokaklarında gezintiye çıkar, Ren Nehri kıyılarında dolaşıp buradan geçen gemileri seyrederdik. Bazı günler meyve ve ekmek satın almak için pazara giderdik. Hastalandığım günlerde ise dışarı çıkmaz, beraber evde kalırdık. Böyle günlerde büyük babam bana piyano çalıp eski Flaman şarkıları söylerdi ve açıkçası bunlar onunla geçirdiğim en güzel günler olurdu. Tarihi şehrin harabelerine gidip surların arasında gezindiğimiz zamanlarda çocukluk hatıralarımın en güzelleri arasındadır. Burası kuş cıvıltılarının eksik olmadığı yemyeşil kırlarla çevrili çok güzel bir yerdi. Kuş seslerini duymak beni nasıl da mutlu ederdi. Kitabın sağ alt tarafında Beethoven'ın bu durumunu betimleyen bir resim bulunmakta. Resimde havada uçan bir kuş, yeşillikler içinde oturan Beethoven, elinde kemanı, mutlu bir şekilde yine havada notalar uçuşmakta. Müzikteki ilk notalarım. Henüz daha küçükken babamdan müzik dersleri almaya başladım. O zamanlar kardeşimin ölümü yüzünden olacak, babam fazla içki içerdi ve piyano derslerimizde benden yapabileceğimden fazlasını beklerdi. Bu yüzden ben de günlerimin çoğunu müzik dersi çalışarak geçirirdim. İlk konserimi 26 Mart 1778'de Köln'de verdim. İyi hesaplarsan bunu yaptığımda yalnızca 7 yaşında olduğumu görürsün. Annem bu özel gün için bana ceket, ipek bir pantolon ve dantelli beyaz bir gömlekten oluşan bir kıyafet dikti. Ayrıca 2 saat sürecek olan yolculuğumuz için bize lezzetli yiyecekler de hazırladı. Babamla beraber Köln'e gemiyle gittik. Vardığımızda önce valizlerimizi bırakmak için kalacağımız yeri bulduk. Sonra ben konserim için biraz hazırlık yaptım. Konser salonu da çoktan hazırdı. Nihayet sahneye çıktığımda gördüm ki dinleyicilerim sıradan, orta sınıf insanlarıydı. Salonda burjuva sınıfından kimse yoktu. Bu yüzden biraz hayal kırıklığına uğradıysam da çeşitli piyano eserleri çalarak konserimi tamamlamayı başardım. Bu arada babamın öğrencilerinden biri de konserde bana eşlik etti. Babam beni o zamanların en ünlü müzisyeni Wolfgang, Amadeus, Mozart gibi bir müzik dairesi yapmayı kafasına koymuştu. 8 yaşına geldiğimde müzik eğitimime devam etmem için beni besteci Christian Gottlob Niffe'nin yanına gönderdi. Niffe'nin müzik eğitimimde büyük etkisi oldu. Ondan müzik teorisi hakkında çok şey öğrendim ve sayesinde enstrüman çalma tekniğimi çok geliştirdim. Bir diğer yandan akrabalarımızdan biri olan Franz Romantini'den de keman ve viyola dersleri alıyordum. Ama müzikle bu kadar uğraştığım için okuldaki derslerime hiç vakit ayıramadım. Bu yüzden de sadece ilkokulu bitirebildim. Bu, Bonn'da yaşayan bir çocuk için sıra dışı bir durum sayılmasa da sonradan hesap yapma ve yazı yazma konularında bazı zorluklar yaşadım. 1782 yılında Profesör Niff saray orgucu olarak görevlendirilince ben de sarayda çalışmaya ve kendisine asistanlık yapmaya başladım. Bundan bir yıl sonra henüz 12 yaşındayken ilk eserimi yazdım. Dressler çeşitlemeleri. Piyano için yazılmış 9 adet do minör çeşitlemeden oluşan bu eseri Ernst Christoph Dressler'in bir marşını esas alarak yazdığım için adına çeşitlemeler deniyordu. Nife benim ileride ikinci bir Mozart olacağımı düşünüyordu. Tıpkı babamın hayal ettiği gibi. Bu durum haliyle beni gururlandırıyordu. 2 Mart 1783'te bir müzik dergisi için beni öven bir yazı hazırladı. Çok büyük bir yeteneğe sahip olduğumdan, tıpkı bir virtüöz gibi piyano çaldığımdan ve bir bakışta nota okuyabildiğimden bahsetti. 1783 ve 1784 yılları arasında yeni besteler yazdım. Birçoğu o zamana göre oldukça yenilikçi eserlerdi. Belki de bu eserler sayesinde 1784 yılında tıpkı öğretmenim Nife gibi saray orgucu olarak çalışmaya başladım. Bu sayede biraz para kazandım. Ama saraydaki işim çok yoğun olduğundan bu dönemde az beste yapabildim. Sahip olduğum yeteneğe rağmen çok çekingen ve biraz da mutsuz bir genç olduğumu da burada belirtmek isterim. Kitabın orta sağ tarafında havada uçuşan notalar ve bir piyano resmi bulunmakta. Kitabın sonraki 2 sayfasını kapsayacak şekilde Beethoven'ın nota yazarken gösteren bir fotoğrafı bulunmakta. Yine havada notalar uçuşuyor. Büyük Usta Mozart ile karşılaşma. 1787 yılında size kendisinden daha önce bahsettiğim meşhur besteci Wolfgang Amadeus Mozart ile tanıştım. Onu görmek için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gittim. Aslında Mozart'tan müzik dersleri almak istiyordum. Ama Viyana'ya vardıktan 3 ay sonra annemin çok hasta olduğunu bildiren bir mektup aldım. Bu yüzden de planımı gerçekleştiremedim. Bonn'a geri dönmek zorunda kaldım. Eve vardığımda annemin tüberküloz olduğunu öğrendim. 17 Temmuz'da da kendisini kaybettik. Ah, ne kadar da sakin ve ağırbaşlı bir kadındı annem. Babam yaşadığı üzüntü yüzünden yine fazla içmeye başladı. Nihayetinde sinirli ve alkolik bir insana dönüştü. Küçük kardeşlerimin sorumluluğunu ise ben üstlenmek zorunda kaldım. Kardeşlerim Kaspar Karl ve Nikolaus Johann'a bakabilmek için babamın maaşının yarısını kendi üzerime geçirdim. Onları eğitimlerine devam etmek konusunda ikna ettim. Sonuçta Kaspar müzik, Nikolaus ise kimya okudular. Bu arada kısa süren karşılaşmamız sırasında Mozart bana çalışmalarıma böyle devam edersem bir gün tüm dünyanın benden bahsedeceğini söylemiş ve bu sözleriyle üzerime büyük bir sorumluluk yüklemişti. Sonraki yıllarda yaşamıma Bonn'da devam ettim. Saray Şapeli'nin orkestrasında, tiyatroda Franz Ries, Andreas Romberg ve flütçü Anton Risha gibi büyük müzisyenlerin yanında viyolo çaldım. Bu müzisyenlerden bazılarıyla yakın arkadaşlıklar kurdum ve nihayet yeniden beste yapmaya başladım. 1790 yılında büyük bir sanat koruyucusu olan Kral II. Joseph'in ölümü üzerine bir cenaze marşı yazdım. Ama nedendir bilmem, bu marş Bonn'da hiç çalınmadı. Belki de çok zor bir beste olduğundandır. Açıkçası benim de bu bestenin nasıl çalınacağını gösterecek vaktim hiç olmadı. O zamanlar çok yakın bir arkadaşım olan Kont Ferdinand von Wattstein, Alman tarzı bir bale düzenlemeye karar verdi. 1791 yılının Mart ayıydı. Ben de bu bale için adını Müzik zu einem Ritterballett, Şövalye Balesi için müzik koyduğum bir eser besteledim. Ama bazı sebepler yüzünden bu eserin bestecisi olarak benim adımı kullanmadık. Kont von Wallstein çok tanınmış biriydi. 1788 yılında benim sanat koruyuculuğumu üstlendi. Bu arada bir sanat koruyucusu ne yapar? Biraz bundan bahsedeyim sana. Kont özellikle ekonomik olarak çok güçlü biriydi. Yazdığım besteleri de çok beğeniyordu. Bu yüzden beni koruyup temel ihtiyaçlarımı karşılayacağına dair bana söz verdi. Yani benim sanat koruyucum oldu. Ayrıca beni kendilerinden beste siparişleri alabileceğim önemli insanlarla da tanıştırdı. Kont'un tanıdığı önemli ailelerden biri benim de evlerinde çok zaman geçirdiğim Breuninglerdi. Dul bir kadın olan Bayan Breuning'in benden yaşça küçük 4 çocuğu vardı ve kendisi benim için de ikinci bir anne olmuştu. Onunla sohbet etmeyi çok severdim. Sohbetlerimizde bana hayat hakkında önemli öğütler verir, arkadaşlarımı seçmem konusunda yardımcı olur, sepetimdeki çürük elmalara, yani arkadaşımmış gibi görünen ama gerçekte öyle olmayan insanlara karşı beni uyarırdı. Ayrıca bir işi yapmak konusunda isteksiz olduğum zamanlarda beni yine o motive ederdi. Kısacası her konuda bana yol gösterirdi. Bu arada yine yüksek sınıftan iki aile olan Westerholt'lar ve Koçlar'da da yakınlık kurmuştum. Bu iki aile o zamanlar bonsanat hayatının kalbi olan Zergarden adında bir sosyal kulübü yönetiyorlardı. Ben de sık sık buraya gidiyor, kulüpteki bazı aristokratlar için besteler yazıyordum ama yalnız ve çekingen bir genç olmayı da sürdürüyordum. Viyana ve Haydn. O zamanlar Joseph Haydn adında çok ünlü bir besteci ve müzisyen vardı. Haydn bir gün Viyana'ya giderken Bonn'dan geçti ve tanıştık. Ona bestelerimden bazılarını dinlettim. 1792 yılının Kasım ayında ise sanat koruyucum Kont von Waldstein'in yardımıyla büyük usta Haydn'dan müzik eğitimi almak için Viyana'ya gittim. Henüz 21 yaşındaydım. Giderken yanımda valizim dışında büyük babamın bir portresini ve bir de müzik aletlerimi götürdüm. Vardıktan bir süre sonra Kont von Waldstein'dan bir mektup aldım. Annemin ölümü yüzünden gerçekleştiremediğim Mozart ile çalışma planımı şimdi gerçekleştirmek niyetinde olduğumu yazmıştı. Ve haklıydı. Bona geri dönmeyecektim. 22 yaşımı doldurmadan hemen önce hayatımda olup bitenleri yazmak için bir günlük tutmaya karar verdim. Ama yazmayı ancak 2 yıl sürdürebildim. O yıl Aralık ayı soğuk havaların yanında babamın ölüm haberini de getirdi. Öyle üzüldüm ki bu konu hakkında günlüğüme tek bir satır bile yazamadım. Duyduğum hisler içimde saklı kalsın istedim. Ayrıca bu olayla beraber Bonn ile aramdaki son bağ da kopmuş oldu. O yıllarda Viyana'da muhteşem bir kültür sanat ortamı vardı. Müziğin kalbi de burada atıyordu. Sokaklar insanlarla dolup taşıyor, herkes şehrin tadını çıkarmaya bakıyordu. Ben bir süre bu insanları bir matbaanın üst katında kiraladığım odanın penceresinden izlemekle yetindim. Nihayet aralarına karışmaya karar verdiğimde ise kendime yeni kıyafetler, güzel bir peruk ve yeni bir piyano satın aldım. Beni görenler üzerinde iyi bir etki bırakmalı ve ustam Mozart'ın şehrindeki müzisyenlerle aynı seviyede görünmeliydim. Burada bir ara verip sana başka bir şey anlatmak istiyorum. İlk kez Mozart'la buluşmak için Viyana'ya geldiğimde bu şehrin güzelliğinin farkına varabilecek kadar bilgili bir çocuk değildim. Hatta cahil olduğum söylenebilirdi. Olgunlaşmamda büyük katkıları olan ve bana dünyanın güzelliklerine kıymet vermeyi öğreten Breuninger'in evini görmeyi bile o zaman akıl edememiştim. Şimdi ise Viyana'ya yaptığım ikinci seyahatimde buraya bambaşka bir gözle bakıyordum. Yüksek ve sivri kulesiyle Aziz Stefan Katedrali'nin, Viyana Tiyatrosu'nun ve Kraliyet Kütüphanesi'nin nasıl da şahane yapılar olduklarını yeni fark ediyordum. Neyse, konumuza geri dönelim. 1792 yılında Joseph Haydn'dan müzik dersleri almaya başladım. Ama kısa süre sonra onun benim için doğru öğretmen olmadığını gördüm. Çok farklı iki insan olduğumuz için birbirimizle çok sık tartışıyorduk. Sayfanın yan tarafında Beethoven'ın kedisiyle birlikte matbaanın üst katında kiraladığı odasının önünde piyano çalarken bir karikatürü bulunmakta. Notalar yine havada uçuşuyor. 1794 yılının Ocak ayında Haydn Londra seyahatine karar verdi. Ben de bir süre egzersizlerimde bana yardımcı olsun diye Johann Schenk ile çalışmaya başladım. Fakat bu arada Haydn'ın yokluğundan istifade ederek kendim için yeni bir öğretmen aramaya da koyuldum. Sonuçta Viyana'daki müzik öğretmenlerinin en iyilerinden biri olan Georg Albrecht Berger ile tanıştım ve 1795 yılının ilkbaharında haftada 3 kez olmak üzere kendisinden müzik dersleri almaya başladım. Derslerimizde müzik kompozisyonlarında kullanılan kontrpuan, füg ve serbest biçimli beste gibi karmaşık teknikler üzerinde çalışıyorduk. Bu arada neredeyse hiç param kalmadığı için bir müzik aşığı olan ve benim işlerimi de yakından takip eden Prens Lihnovsky ve ailesinin evinde yaşamaya başlamıştım. Henüz 20'li yaşlarında olan prens büyük bir Mozart hayranıydı ve sarayda her hafta bir müzik suaresi düzenliyordu. Bir süre sonra da benim yeni sanat koruyucum olmaya karar verdi. Aynı yıl saray şapelinde maestro olan ünlü Antonio Salieri'den müzik dersleri almaya başladım. Salieri müzik derslerini ücretsiz veriyordu. Piyano için yazdığım ve 3 adet triyodan oluşan Opus 1 isimli eserimi bu dönemde besteledim. Bu arada opus Latince'de eser anlamına gelir. Kelimenin hemen peşindeki sayı ise eserin kompozisyon sırasını gösterir. Önemli müzisyenlerin eserleri bu şekilde arşivlenip numaralandırılır. Viyana aristokrat çevresi tarafından iyice tanınır olmuştum. Artık eserlerim bir hayran kitlesine sahipti. Siparişler de alıyordum. Ayrıca bazı asillerin evlerindeki özel salonlarda konserler de veriyordum. Beni dinleyenler enstrüman çalışımdan oldukça etkileniyorlardı. Tüm bunlar benim için çok önemliydi. Sonuçta şehirde yüzlerce müzisyen vardı ve ben bir şekilde fark yaratmalıydım. 1795 yılının sonlarına doğru küçük kardeşim Nikolaus Johann Bonn'dan ayrılmaya ve Viyana'da benimle beraber yaşamaya karar verdi. Kaspar Karl ise ondan bir yıl önce yanıma taşınmıştı. Viyana'ya varır varmaz Nikolaus bir eczanede çalışmaya başladı. Kaspar da müzik derslerini vererek geçimini sağlıyordu. 1796 yılında büyük bir seyahate çıkmaya karar verdim. Şubat ayında büyüleyici bir şehir olan Prag'a gittim ve orada bir konser verdim. Konserde Prens Lihnovsky de benimle beraberdi. Öyle mutluydum ki kardeşim Nikolaus'a bir mektup yazıp hislerimi onunla da paylaşmak istedim. İyiyim, hatta çok iyiyim. Sanatıma hayran olup saygı gösterenlerin sayısı giderek artıyor. Bundan başka ne isteyebilirim ki? Bir de bunun üzerine para kazanıyorum. İlkbahar geldiğinde yolum Almanya'ya düştü. Dresden, Leipzig ve Berlin gibi şehirlerde sahne aldım. Berlin'deki konserimi Prusya Kralı 2. Frederick Guillermo'nun onuruna verdim. 3 ay Berlin'de kaldıktan sonra Viyana'ya geri döndüm. Bu sayfanın sağ orta tarafında Beethoven'ın hocasından ders alırkenki bir anı karikatürize edilmiş. Notalar yine havada uçuşuyor. Ayrım sonu sayfa 19.